Ayrım 22. Selva rüyasında İstanbul'a ulaştığını ve kendini karşılamaya gelmiş olan babasına kavuştuğunu görüyordu. Bir tren değil de vapurdaydı. Vapur fonuna kubbelerin ve minarelerin çizildiği mavi limana girince Selva denize atlıyor, lacivert sularda kendini bekleyen babasına doğru yüzüyordu. Baba kız el ele denizin derinliklerine dalıyorlardı. Çeşit çeşit balıkların, açık yeşil yosunların arasında Selva'nın o çok özlediği o ruh birliği içinde yüzüyorlardı. Bir sarsıntıyla uyandı Selva. Siegfried, David ve Constance da uyanmışlardı. "Ne oluyor?" diye sordu Constance alçak sesle. "Hareket ediyoruz galiba." Saatin kaç olduğundan haberleri yoktu. Dışarısı karanlıktı hala. Ufak ufak sesler çıkararak yürümeye başladı tren. Selva'nın kucağında mırıldanarak döndü Fazıl. David kimseyi rahatsız etmemeye özen göstererek dışarı çıktı. Birkaç saatten fazla aynı yerde kalamıyordu. Bir sigara yaktı. Koridorun penceresinden çok uzaklarda ışıklar gözüküyordu. Bir ışık yanabilecek miydi onun da hayatına bir gün? Koridorda yürüdü, bir aşağı bir yukarı. Lacivert gök yer yer kısılıklarla giderek açılıyordu. Şafak sökerken kompartımana geri döndü David. Alman sınırından kahvaltı ederlerken girdiler. Ferit ve Refo pasaportlarla gümrüğe yürürlerken içi cız etti Selva'nın. Bir aksilik çıkmasa, ne olur çıkmasa diye dua etti içinden. Gördüğü rüyanın etkisinde o kadar mutlu uyanmıştı ki mutluluğunu hiçbir şey bozmasın istiyordu. "Acaba dışarı çıkıp hava alabilir miyiz?" diye sordu Constance. "Otur oturduğun yerde," dedi kocası. Vagonun en dibindeki ocağın bulunduğu bölümde çay için su ısıtmıştı Margot. Ekmekleri bayatlamıştı ama bisküvilerle idare ediyorlardı. Hiçbir şey yemeyen yaşlı adama ısrar etti Selva. "Dün akşam da yemediniz. Biraz kurudu ama bir dilim kek keseyim size." "Teşekkür ederim, içim almıyor." "Evet, kuru kuru kek yemek kolay değil. Biraz salam kalmıştı, ister misiniz?" "Sadece çay içeceğim. Belki daha sonra yerim," dedi yaşlı adam. Selva sepetinden çıkardığı salamdan bir koku geldiğini fark etti. "Bir ara istasyona iner, atarım salamı," diye düşündü. Sepeti koltuğun üzerine bırakıp dışarı çıktı tuvalete gitmek için. Koridoru Alman askerleri doldurmuş, teker teker vagonlara göz atıyorlardı. Selva tuvaletin önünde kendinden önce gelmiş olanların işlerin bitirilmesini bekliyordu. Tuvaletten çıktığında askerler gitmişti. Rafa karısının nerede olduğunu soruyordu Margot'a. Selva'yı görünce "Hala dargın mıyız?" diye sordum. "Boşanmıyor muyduk? Saçmalama Allah aşkına." Selva kocasının önünden hiçbir şey söylemeden geçti. Kolunu tuttu Rafa. "Kendini durmadan tehlikeye atman korkutuyor beni Selva. Bir gün başına bir şey gelecek." Selva kompartmana girdi. Oturacağı yerde duran sepeti kaldırdı rafa koymak için. Az önce sepette duran salam orada da yoktu. Etrafına bakındı. Fazla Samuel'in kucağına oturmuş salamı kemiriyordu. Hemen atılıp aldı elinden salamın kalan parçasını. "Hepsini yedin mi bunun?" Işıl ışıl gözleriyle bakarak başını salladı Fazıl. "Ne yaptın oğlum? Bozulmuştu salam." Canı sıkıldı. Şimdi bu trenin içinde hastalanacak olursa çocuk ne yapacaktı Selva? "Margaret, ben tuvaletteyken bozuk salamı yemiş Fazıl. Bir şey olur mu acaba?" diye sordum. "Bozuk muydu salam?" "Pek iştahla yiyordu." "Salamı çok sever. Bir şey olmaz Selva. Olsa olsa ishal olur. Merak etme." Tren sallandı yine yerinde. Yola çıkıyorlardı. Ferit kompartmanlarına "Hayırlı yolculuklar," dedi. "Kazasız belasız girdik Almanya'ya." "Hiçbir şey sormadılar mı?" "Zaten onların işgali altındaki topraklardan geliyoruz. Sınır mı kalmış?" dedi yaşlı adam. Almanya'ya girişleri gerçekten de yağdan kıl çeker gibi kolay ve rahat olmuştu. Vagonda neşe vardı. Herkes bir ağızdan konuşuyor, şakalaşıyordu. Siegfried ve adının Asya olduğunu öğrendikleri yaşlı adam aralarında Almanca sohbete dalmışlardı. Sonbahar güneşinin ılık ışığıyla yıkanıyordu kompartmanları. İç huzuru içinde köylerden geçiyorlardı. Çamur damlalarıyla köy evleri, sebze bahçeleri, otlaklarda geviş getiren inekler, yerlerini kırmızı damlı taş evleriyle kiliseli, havuzlu kasabalara bırakıyor, daha sonra barok binalı kentler beliriyordu pencerede. Hızlı gidiyordu tren, zaman ve tren yarışıyor gibiydi. "Aa, şuraya bakın, Karlsruhe istasyonundan geçtik şimdi," diye bağırdı Marcel. "Karlsruhe aşağıda kalır," dedi yaşlı adam, heyecanlanmıştı. "Bizi nereye götürüyorlar acaba?" Siegfried'in de yüzü gölgelendi. "Size bir sigara ikram edeyim mi Monsieur Cohen?" diye sordu Margaret. Ben kendi tütümü içeyim. Koridora çıktı Siegfried. Peşinde Asseo ile. Margaret Siegfried'ın cebinden şık bir tabaka çıkardığını gördü. Asseo ile birer sigara yaktılar. Kompartmanı yine endişe esir almıştı. Çocukların dışında hepsinde bir telaş vardı. Ben Ferit'i bulmaya gidiyorum. Marcel dışarı çıktı. Endişe içinde beklediler. Az sonra geri geldi Marcel. Rotamızı takip edemiyormuşuz. Bazı demir yolları bombalanmış, bazıları kapatılmış. İne çıka gideceğiz işte. Yol uzayacak ama endişelenecek bir şey yok. Kasruh'u geçtikten sonra yukarı Menheim'e doğru yola çıkmaya başladılar. İşleri yine rahat etmişti. Böyle içimiz hop ede ede helak olacağız Selva, dedi Margaret. Daha kötü şeyler olmasın da ben buna razıyım, dedi Selva. Frankfurt'a öğle saatlerinde varabildiler. Issızlığın içinde saatlerce bekledikten sonra kargaşası, kalabalığı, şamatasıyla büyük, renkli ve hareketli bir durağa varmak hoş bir duyguydu. İstasyonda asker kaynamasına rağmen ama yavaş yavaş SS'lerin ve silahlı askerlerin varlığına da alışıyorlardı. Almanya'da 28 saat beklemenin dışında herhangi bir kötülükle karşılaşmadıkları için gönül rahatlığıyla indiler trenden. Burada yarım saatleri vardı. Hem eksilen gıda maddelerini tamamlayacaklar, gazete alacaklar, hem de istasyonun içindeki küçük kahvede ağız tadıyla birer kahve içeceklerdi. Fazlı'nın karnı ağrıyordu bir saatten beri. Bir bardak çay içtikten sonra sakinleşen ve dizlerinde uykuya dalan çocuğu rahatsız etmemek için yerinden kımıldayamamıştı Selva. Kompartmandan onlardan, yaşlı adamdan ve Siegfried'dan başka kimse kalmamıştı. Çoğu zaman olduğu gibi. Yüzü çok solgundu Asseo'nun. Müsse Asseo, dışarı çıkıp biraz hava alsanıza, dedi Selva. O kalabalığın arasına karışacak halim yok, dedi adam. Çok az yemek yiyorsunuz. Elbette haliniz olmaz. Fazla uyanınca size biraz kek vereyim. Siz Türkler cömert insanlarsınız, dedi Asseo. Dilerim ülkenize ayak basına kadar vefa eder ömrüm. Ah, o nasıl laf Monsieur Asseo. Birkaç güne kadar varacağız Türkiye'ye. Bir aşağı bir yukarı inip çıkmaz, orada burada bekletilmezsek evet. Ama böyle giderse bir ay bile sürebilir yolculuğumuz. Savaş hali, dedi Selva. Rafo istasyona dolaşan kalabalığın arasında karısını göremeyince merak etti. Trene geri döndü. Selva, ne var? Neden inmediniz Fazıl'la? Ah Rafo, Fazıl'ın çok karnı ağrıyor. Kocaman bir kokmuş salam yedi bu sabah. Çocuğun telaşından kocasıyla küs olduğunu unutmuştum. Nereden buldu salamı? Benim yemek sepetimdeydi. Kokmuş salamı niye yedirdin çocuğa? Ben yedirir miyim hiç? Tuvalete gitmiştim. O zaman yemiş. Birden salamı daha önce yaşlı adama ikram ettiğini hatırladı. Monsieur Asseo, size ikram ederken bilmiyordum bozulmuş olduğunu, dedi. İyi ki kabul etmemişsiniz ikramımı. Yaşlı adam gülümsedi. Bozuk salama gelene kadar ben neler yemek zorunda kaldım madam, dedi. Önemli olan aç kalmamak. Rafa, git bir eczane bul ve fazla bir ilaç al gel hemen, dedi Selva. Rafa diğerlerine de bir istekleri olup olmadığını sordu. Siegfried'ın sigara siparişini aldıktan sonra çıktı. Asya ve Siegfried yan yana oturup Marcel'in tarlasını ortalarına koydular ve oynamaya başladılar. Selva sıkıntı içinde bekledi. Rafa'nın dönüşü uzun sürdü. Elinde bir takım paketlerle içeri girdiğinde ''Nerede kaldın Rafo? Merak ettim.'' dedi Selva. ''Ya, merak etmek ne demek, anladınız mı şimdi küçük hanım?'' ''Bilmiyor muydum Rafo?'' Selva kocasının Gestapo tarafından götürülmesini hatırlattı. Rafo bir öpücük kondurdu Selva'nın yanağına. ''Eczane yoktu istasyonda Selva. Yeterli vakit yok diye dışarıda eczane aramaya cesaret edemedim. Bir hemşire vardı ileriki kompartmanda, ona sordum. ''Kusturun veya dışarı çıkartacak gıda verin. Vücudundan atarsa bir şey kalmaz,'' dedi. ''Dışarı çıkartacak gıdayı nereden bulayım? Sebze mi pişireyim trende?'' ''Kusması için tuzlu su tavsiye etti.'' Yüzünü buruşturdu Selva. ''Şimdi daldı biraz. Uyandığında hala ağrısı varsa düşünürüz,'' dedi. Rafa tavla oynayan adamlara baktı. ''Kim kazanıyor beyler?'' ''Onu yenmek mümkün olabilir mi?'' dedi Asseo. ''Monsieur Cohen tavla şampiyonu mu yoksa?'' ''Ne zaman oynasak hep ben yenerim,'' dedi Siegfried. Demek bunlar eski arkadaş diye düşündü Selva. Çok az konuştukları için farkına varamamış, kompartmanı tanışıp ahbaplık ettiklerini zannetmişti. Ben de iyi oynarım, dedi Rafo. Kazananla maç yapın, dedi Siegfried. Memnuniyetle, bu akşam yaparız. İstasyona inenler yavaş yavaş dönüyorlardı yerlerine. İçinden bir oh çekti Selva. Hiç durmadan gitmek ve bir an evvel ulaşmak istiyordu memleketine. Onu karşılayacak kimsesi olmasa bile. Babası muhacirlik teşkilatına gittiğine göre herhalde duymuşlardı geleceklerini. Annesi gelir miydi acaba? Trenin varış gününü bilse babasının itirazlarını aldırmaz mutlaka gelirdi. Çok özlemişti annesini, hele de babasını. Yüreği daraldı yine onları düşününce. Aynı şehirde oldukları halde görüşmeyen, birbirlerine gidip gelmeyen ana babalar ve çocukları. Nasıl izah edecekti bunu Fazla? Allah'tan bu gibi şeylerin farkına varacak yaşta değildi. Ama büyüyecekti bir gün ve soracaktı. Margaret Marcel ile Constance, David ve çocuklar elleri kolları yiyecek içecek paketleriyle ve gazetelerle girdiler kompartmana. Siegfried ve Aseo hemen birer gazete aldılar ellerine. Siegfried gazeteyi karıştırdıktan sonra Rusya ve Çekoslovakya anlaşma imzalamışlar dedi heyecanla. Kulak kesildi herkes. Ruslar Rusya topraklarında Almanlarla savaşmak üzere Çek askeri birlikleri kurulması kararı almışlar. Bunu daha önce Polonya ile de yapmışlardı. Almanlar Polonyalıları kendi amaçları için eğitmesini biliyorlar ama 1939'da işgal ettikleri Polonya topraklarından vazgeçmiyorlar dedi Aseo. Hep İngilizlerin yüzünden dedi Siegfried. Churchill yeni müttefikini hayati telakki ettiği bölgelerden vazgeçirmeye zorlayamazmış. Halbuki ısrar etse Rusya ile Polonya arasındaki bu sınır işi çözebilebilirdi. Ama bak gazetede ne yazıyor? Ne yazıyor? Ben hayırlı hiçbir şey okumadım. 1939 anlaşmalarının geçerliliklerini kaybettiklerine dair bir beyanat var. Yani Polonya'nın sınırı yeniden çizilebilecek dedi Aseo. Çok iyimsersin. Bu bir oyalamaca. Ben olsam Polonyalı ve Çek askerlerin Rusya'da eğitilmesini de karşı koyardım. Denize düşen yılana sarılır, Mose Köhen dedi Rafo. Biz Türklerde böyle bir deyiş vardır. Güzel söz dedi Siegfried. Durumu izah ediyor. Sizler Polonyalı mısınız diye sordu Marcel. Değiliz dedi yaşlı adam. Yüzünde hüzünlü bir gülüşle. Elimizde Türk pasaportlarımız var bizim. Asya ve Siegfried tavlayı topluyorlardı. Kim kazandı diye sordu Rafo. Başından belliydi zaten kimin kazanacağı dedi keyifli keyifli gülerek Siegfried. Adamın sonunda gerginliğini atabildiğine sevinen Margaret ve Selva bakışıp gülümsediler birbirlerine. Tren kalktı. Sıska kondüktör değişmiş, iri yarı bir Alman gelmişti yerine. Berlin'e kadar nerelerde duracağız diye sordu Marcel. Bu seferki daha konuşkan bir adamdı. 8-10 saatlik bir yolumuz var dedi. Bir aksilik olmadığı veya bir talimat gelmediği takdirde Kassel'de ve Magdeburg'da duracağız. Yağmur başladı. Yaprakları kızıla dönmüş yüksek ağaçların süslediği alanlardan, banliyölerden geçiyorlardı yine. Ama yağmur öylesine şiddetle çarpıyordu ki camlara bir şey görmek mümkün olmuyordu. Küçük kompartmanlarında kurdukları dünyada kendilerini emniyet içinde hissederek gidiyorlardı. Erkeklerin arasında bir tavla maçı vardı. Kadınlar da yemek tarifleri veriyorlardı birbirlerine. Fazlara sıra karnına saplanan bir acıyla kıvranıyor, sonra sakinliyordu annesinin kucağında. Zaman mevhumunu kaybetmiş gibiydiler. Karanlık bastı. Yağmura sert bir rüzgar eşlik etmeye başlamıştı. Tekrar yemekler çıktı ortaya. Fazla acıkmış olduğu için ağrısına rağmen bir şeyler yemek istiyor, annesi müsaade etmeyince vızıldanıp duruyordu. Bütün gün bir şey yemediniz. Bari biraz peynirle peksimet vereyim size, Monsieur Aseo dedi Selva. Teşekkür edip Selva'nın uzattıklarını aldı yaşlı adam. Son şişemi çıkarıyorum dedi David. Bundan sonra nerede duracaksak orada şarap ikmali yaparız. Herkesin yanında getirdiği teneke bardaklara şarap koydu teker teker. Elimizde kalan son Fransız şarabımızın enfes tadı şerifine. Teneke bardaklar kadeh niyetine kalktı. Herkes yolculuğun hayırlısıyla sona ermesi için tokuşturdu bardaklarını. Şişede bir parmak bir şey kaldı. Onu size ayırdım Margaret dedi David kızın kulağına. Uzatın bardağınızı. Bir daha bu kadar iyi şarap içemeyebiliriz. Neden bana? Güzel kadınlar iyi şeylere layıktır da ondan. Bakıyorum moraliniz düzeldi David. Kaderime razı oldum da hala uzun süre dar yerlerde kalamıyorum. O da geçer yakında merak etmeyin. İnsanlara her şeyin üstesinden gelme gücü vermiş Allah. Aa baksanıza Magdeburg'u geçtik şimdi diye bağırdı Selva. Hani duracaktık burada? Kompartmandaki gürültü bıçak gibi kesildi. Nasıl olur? Yanlış görmüşsündür dedi Marcel. Hayır doğru gördüm. Koskocaman da levha. Hızla geçtik istasyondan. O halde Kassel'de de durmadık dedi Aseo. Tavlaya dalmışım fark etmedim. Garip. Neden acaba diye sordu David. Siegfried'de tavla oynamakta olan Rafo ayaklandı. Ben Ferit'e gidiyorum. Bakalım neden durmadık. Ferit ne bilecek? Kondüktörle konuşmuştur belki. Büyük bir hızla gidiyorlardı geceyi yara yara. Trene bindiklerinden beri hiç bu kadar hızlanmamışlardı. Dışarıyı boşuna görmeye çalıştılar. Selva'nın gördüğünü iddia ettiği istasyon çok gerilerde kalmıştı. Biraz önceki rahat, yumuşak hava yerini yeni bir gerginliğe bıraktı. Fazla da mızıldanmaya başladı. Ferit ile Rafo birlikte geldiler kompartımana. Kondüktöre sordum dedi Ferit. Selva haklı. Her iki istasyonda da durmamışız. Doğru Berlin'e gidiyoruz. Neden durmamışız? Trenin gece yarısından önce Berlin'de olması lazımmış. Belki böylece kaybettiğimiz zamanı telafi ederiz dedi Constance. Ama ben Mannheim'da şarap alacaktım dedi David. Berlin'de alırsın. Gecenin o saatinde mi? Şarabı bilmem ama bira bulursunuz genç dostum dedi de yaşlı adam. Bu memlekette musluklardan bile bira akar. Rafo kendi kompartmanına döndü. Geride kalanlar artık uzun süre inip de bir hava alacakları istasyon ümidi kalmadığından kitaplarını çıkarıp okumaya ve uyumaya hazırlandılar. Kompartmanda ışıklar sönmüştü. Gözlerini karanlık pencereye dikmiş öylece oturan Siegfried'in dışında herkes uyuyordu. Birden Fazıl avaz avaz ağlamaya başladı. Karnım acıyor, karnım acıyor. Şş Fazıl, ağlama yavrum. Bak herkes uyuyor. Neresi acıyor göster bana. Çocuk küçücük elleriyle karnını işaret etti. Serva belini sıkmasın diye oğlanın pantolonunu çıkardı ayağından. Kucağında sallamaya çalıştı. Ama çocuk susmuyordu. Tek tek ışıklarını yaktı herkes. Selva çaresizlik içinde bakındı. Rafa'ya haber vereyim mi dedi Margaret. Rafa ne yapabilir ki karın ağrısına? Hani bir hemşire varmış trende. Uyandırılır mı kadın şimdi bu saatte? Gerekiyorsa evet. Dur Margaret, ben önce tavsiye ettikleri gibi tuzlu su içireyim ona. Kusarsa rahatlar. Ağrısı devam ederse kadına haber veririz dedi Selva. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama kimse bir şey yapamıyordu. Margaret ve Selva bir bardak tuzlu su hazırlarken tren daha önce de yaptığı gibi zınk diye durdu. Az daha düşüyordu ayakta duran Selva. Margaret dışarı baktı. Küçük bir istasyondayız dedi. Tabelayı göremiyorum. Neredeyiz acaba? Allah verir de saatlerce beklemesek burada. Selva elinde tuzlu suyla Fazıl'ın yanına giderken yıllardır her duyduğunda tüylerini ürperten rap sesleri geldi kulağına. Diğerleri de duymuşlardı aynı sesi. Yerlerinden kalkıp pencereye üşüştüler. Bir manga asker vardı dışarıda. Koridorda da koşuşmalar, itiş kakışlar oldu. Selva elinde bardakla kala kalmıştı. Kompartmandakilerin hepsi ayaklanınca korkudan sustu Fazıl. Siegfried dizlerinde duran kasketini kafasına geçirdi. Burnunun üstüne çekti. Bembeyaz bir suratla kapıda belirdi Rafa. Arama varmış. Ne araması? Kaçak yolcu mu ne? Askerlerin vagona bindiğini duydular. Baştaki kompartmandan başlayarak teker teker kimlik soruyorlardı. Kül gibiydi kompartmandakilerin yüzü. Rafa hala dikiliyordu kapının yanında. Ne yapması gerektiğini bilmeden. Bir asker selam çıkıp girdi içeri. Pasaportlarınızı çıkarın. Ferit koşarak geldi pasaportlarla. Bu vagondan ben mesulüm. Pasaportlar bende. Herkes kendi pasaportunu eline alsın. Ferit tek tek dağıtmaya başladı pasaportları. Kezban Mitel, Yakup Mitel, Peri Naim, Sami Naim, Monsieur Russo, Monsieur Cohen, Monsieur Aseo. Selva pasaportlar dağıtılırken tuzlu suyu içirmeye çalıştı oğluna. Sonuna kadar Fazıl, hepsini canım, hepsini, lık lık iç. Çocuk direndi. Annesi koluna tırnaklarını geçirince ağlaya ağlaya bitirdi bardağı. Asker her pasaportu ayrı ayrı inceliyor, insanların yüzlerine ve resimlerine bakıyordu dikkatle. Çıt çıkmıyordu kimseden. Yaşlı adamın tek gözü fena halde seyirmeye başlamıştı. Kontrol sırası Selva ve Siegfried'in yan yana oturdukları karşı koltuğa geldiğinde Selva işaret parmağını Fazıl'ın boğazına soktu. Öğürdü çocuk. Boğuluyormuş gibi bir daha öğürdü. Siegfried'e dönük oturuyordu annesinin kucağında. Fazıl aniden çırpınarak ve gözyaşları içinde öğüre öğüre kustu adamın kucağına. Kusma kokusunun yanı sıra berbat bir kokuyu daha yayıldı ortalığa. Selva ne yaptığını bilmez hale çırpındı. Kucağında ayağa kaldırdı Fazıl'ı ve pislik içindeki donunu çıkarmaya çalıştı. Ana oğul bir mücadele içindeydiler. Fazıl küçük tekmeler atınca donu Siegfried'in üzerinde fırladı. Siegfried başında kasket, kucağı pislik ve kısmık dolu, yüzünde ağlamaklı bir ifadeyle tıs çıkarmadan dimdik oturuyordu. Pardon Monsieur Cohen, mille pardon, hastaydı çocuk. Uzatın bana, sizin pasaportunuzu ben göstereyim dedi. David pislik ve kusmuk bulaşmış pasaportu aldı elinden, dona kalmış adamın. Askere uzattım. Koku dayanılmaz bir hal almıştı ve Fazıl kakalı poposu kusmuklu ağzıyla avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Allah belanızı versin dedi asker. İğrenç bir böceğe bakar gibi uzaktan baktı pasaporta, dışarı attı kendini. Çabuk pencere açın koridorda diye bağırdı taş kesilmiş rafoya. Trenden inmeden önce. Asker gittikten sonra bile kimse kıpırdayamadı yerinden. Sadece Rafo önce koridorun sonra da içeri girip kompartımanın camını açtı ve kokuya dayanamadığı için dışarı kaçtı hemen. Hiç kimse tren yeniden hareket edene kadar tek bir kelime söylemedi. Sadece Fazıl bağırıyordu avaz avaz. Tren ağır ağır kalktıktan ve giderek hızlandıktan sonra Selva komşusuna döndü. Sakın kıpırdamayın Mösyö Köhen dedi. Oğlumdan sonra sizin üstünüzü de temizleyeceğim. Teşekkür ederim madam. Hem size hem oğlunuza teşekkür ederim. Selva Fazıl'ı kucaklayıp dışarı çıktı. Siegfried'ın da temizlenme faslı bitten ve pencereden içeri dolan mis gibi yağmur kokulu hava, içerideki havayla yer değiştirdikten sonra kapattılar pencereyi. Fazıl annesinin kollarında derin bir uykuya dalmıştı. Asseo yerinden kalktı, rafa uzandı. Aradığını bulamayınca David'e, ''Bana yardım eder misiniz delikanlı?'' diye sordu. ''Yukarıda valizimin arkasında bir kutu var, ulaşamıyorum.'' David bir kemen kutusu indirdi raftan. Asseo'ya uzattı. Yaşlı adam açtı kutuyu. İçinden kemanını çıkardı ve şaşkınlıkla kendini seyretmekte olan kompartıman halkına ''Sinirlerinizin yatışması için size biraz müzik çalacağım.'' dedi. Küçük alfandrinin de kokmuş salamdan muhteşem kurtuluşunu kutlamış oluruz. Kemanını omzuna yerleştirdi Asseo ve yorgun bedeninin son gücüyle çalmaya başladı. Paganini'nin bir numaralı keman konçertosunun melodisi karlı dağlardan inen bir dere gibi şırıldayarak akmaya başladı küçük mekana. Müzik kompartımandakilerin ruhlarına, yüreklerine doldu. Onları bulundukları dar alanı alıp uzaklara, çok uzaklara götürdü. Siegfried ülkesinde nefti çam ağaçlarının gölgesindeydi şimdi. Marcel ve Constance tanıştıkları, seviştikleri ve evlendikleri Lyon'a dönmüşlerdi. Margaret ise trene binmeden önceki gecesindeydi. Hiç bitmesin istediği. Müzik her birini teker teker oturdukları yerden alıyor, göğe, bulutların ötesine yükseltiyordu. Adagio. Kemanın yayı sanki keman tellerinde değil de yüreklerinin üzerinde çalıyordu notaları. Çünkü yay tellerin üzerinde dolaştıkça trendeki kader kurbanlarının hüzünlü hikayelerini anlatıyordu kemana. Korkunun, aşağılanmanın, dışlanmanın, ayrılığın, hasretin ve acının. Kompartımanın kapısında insanlar birikmeye başladı. Keman sesini duyan çıkıp geliyordu. Koridora yığılanlar da nefes almaya korkar gibi huşu içinde dinliyorlardı bu her birini teker teker tarif eden gamlı müziği. Allegro spirituoso. İhtiyar kemancı bir delikanlı oluverdi. Aşktan, sevgiden, umuttan söz etmeye başladı. Şimdi güneşli ve aydınlık günlere koşturuyordu onları. Onlara mutlu ve huzurlu yaşamlar vaat ediyordu. Özgür ve bereketli topraklarda. Müziğin coşkusu dinleyenleri cennetin en güzel köşelerine, en coşkun duygulara taşıyordu. Bir umut merdivenine tırmanıyorlardı koşarak. Hayat güzeldi. Hayat bir trenin daracık koridorunda bile yaşanmaya değerdi. Bir nota için dahi olsa, tek bir nota, insanın yüceliğinin sembolü olan. Gece yarısına doğru girdiler Berlin'in tren garına. Lokomotif her yavaşladığında yaptığı gibi rayların üzerinde inleyerek uyandırdı uyuyanların bazılarını. Evelyn kucağında sımsıkı tuttuğu çantası tedirgin uykusundan uyandı. Çantanın hala kucağında olduğunu görünce rahat ettiği için. Kompartımanında emniyette hissetmiyordu kendini. Hiç tanımadığı insanlarla oturuyordu ve tam yanında veya karşısında oturan yolcuyu alışırken o iniyor, yerine bir başkası biniyordu. Her durdukları istasyonda değişmişti kompartıman arkadaşları. Ama Ferit her molada hatırını sormaya gelmiş, istasyonlarda ihtiyaçlarını alıp getirmişti. Yine de kendini alamıyordu kocasına kızmaktan. İstese yerimi değiştirebilirdi diye düşünüyordu. Kafasında çok belirsiz şüpheler vardı. Paris'te evlerini kiraya verip onu adeta şehre gelmekten men etmesi, son dakikada istasyonun önünde buluşmaları. Eşyalarını bile toplatmamıştı Evelin'e. Dolapları, çekmeceleri kendi boşaltmış, eşyalarını valize doldurup getirmişti kaldığı yere. Bir kadın, bir başka kadın. Evelyn kocasına tanıştığı günden beri aşıktı. Bu genç Türk'ü yakışıklı ve esrarlı bulmuştu. Bir başka dünyadan gelen, bir başka kültürde yoğrulmuş, gizemli bir erkek. İlişkilerinin başında tedirgindi. Ferit'in bir Türk gibi davranacağını umuyordu. Her ne demekse Türk gibi olmak. Fransızca'da da deyimler vardı. Tête de Turc gibi. Biraz aşağılayıcı, biraz da ürkütücü. Oysa Ferit o güne kadar babası dahil bildiği tüm erkeklerden daha uygar ve daha kibardı. Doğu ve Batı kültürünü iç içe katmış, müthiş bir sentez çıkartmıştı. Mertti, kibardı, şefkatliydi, duyarlıydı ve çok bilgiliydi. Tüm bu vasıfların hepsine sahip olan bir erkek hamile karısını aldatmazdı, aldatamazdı. Ama niye o zaman? Yüreğinde ince bir sızıydı acaba? Tren durdu. Pencereden dışarı baktı Evelin. İstasyonun çok dışındaydılar. Bir sürü tren hattının birbirine karıştığı, birleşip ayrıldığı, başka başka yollar çizdiği noktalar vardır ya, istasyon girişlerine yakın, öyle bir yerdeydiler. Uzaktan istasyonun gürültüsü geliyordu sessizliğin içinde. Eğer uzun kalacak olurlarsa Ferit onu görmeye gelirdi mutlaka. Koridora çıktı Evelin. Birkaç kişi daha vardı. Niye durduklarını merak eden veya sigara içmeye çıkmış. Koridorun penceresini indirip nemli havayı içine çekti. Kömür kokusu. Yine kömür kokusu. Bu kokudan kurtulacağı anı dört gözle bekliyordum. Nefes aldığında güneş dolsundu içine. Denizin tuzlu kokusu ya da kır kokusu dolsundu. Ferit bu kokuları söz vermişti ona. Yeni ülkesinin güneşi Fransa'nınki kadar parlak, deniz masmavi, bazen lacivert ve havası kesinlikle daha temiz olacaktı. İstanbul'da Evelyn'i karşılayacak olan akrabalar sevgiyle bağırlarına basacaklardı onu. Paris'in kalabalığında bile hissedilebilen yalnızlık duygusu İstanbul'da yoktu. Orada en tenha köşelerde dahi bir dokunuşun sıcaklığını hissederdi insan içinde. Öyle anlatmıştı Ferit. Bir takım tulumlu işçiler telaşla gidip geliyorlardı karmaşık rayların üzerinde. Komşu kompartımandan çıkan bir adam ne olduğunu anlamak için seslendi işçilerden birine pencereden. Uzunca konuştular. Bir ara İstanbul gibi bir söz çalındı kulağına. Fransızca biliyor musunuz? Biraz. Ne söylediler Monsieur diye sordu Evelyn. Ne kadar bekleyeceğimizi söylediler. Birazdan kalkıyormuşuz. Oh iyi. Ne diye durduk zaten burada? İstasyon biraz ilerideyken makas değiştiriyorlarmış. Neden? Arkada bir vagon varmış dedi adam. O son vagon başka bir trene bağlanacakmış. Berlin'de durmayacağı için. Neden durmayacakmış? Rotası ayrı. İstanbul'a mı ne? Bir şeyler söyledi ama. Tren hafifçe sallandı kalkışını haber verir gibi. Ya biz? Dehşet içindeydi Evelin. Biz istasyona gidiyoruz şimdi. Evelin kapıya koştu. Açmaya çalıştı trenin kapısını. Beceremeyince adama seslendi. Monsieur yalvarırım gelin. Hamileliği az çok belli olan Evelyn'in yanına koştu adam. Madam iyi misiniz? Kapıyı açmama yardım edin. Kapıyı açıp ne yapacaksınız? Bakın hareket etmeye başladık. Monsieur yalvarıyorum. Bir taraftan da tüm gücüyle uğraşıyordu kapıyı devirin. Hava almak istiyorsanız cam açık zaten. İneceğim, inmeliyim. Madam hayat güzel, sakın yapmayın. Birden açıldı kapı. Evelyn basamağa indi. Tren yavaştan hareket etmeye başlamıştı. Attı kendini ters istikamete doğru. Çantası bir yana, kendi öte yana fırladı ama hemen düşmedi. Tökezleye tökezleye gitti bir müddet. Sonra dizlerinin üzerine kapaklandı. Rayların üzerinde makas değiştiren iki işçi koşa koşa yanına geldiler. Ne dediklerini anlamıyordu ama elleriyle yaptıkları hareketten ona deli dedikleri belliydi. Fransızca diye sordu. Kafasını iki yana salladı adam. İngilizce, nine, nine. Evelyn'in kollarından tutup kaldırdı adamlardan biri. Diğeri öteye fırlamış çantasını getirdi. Üstünü başını düzeltti Evelyn. Uzaklaşan trenin ardından baktı ve ''Tanrım ne yaptım ben?'' dedi. ''Ne yaptım ben?'' İşçiler de onun kadar şaşkındı. Evelyn tren hattı boyunca yürümeye başladı geriye doğru. Ta ötede bir vagon bekliyordu karanlığın içinde. O olmalıydı Ferit'in vagonu. Çünkü kocasının en son vagonda olduğunu biliyordu. Ve Ferit ''Ne yazık ki sevgilim kimse inmedi vagonda. Hepsi de İstanbul'a kadar gidiyorlarmış.'' demişti. Ama önde bekleyen vagon Ferit'in vagonu değilse bitmişti her şey. Kocasının vagonu da bir lokomotife bağlanıp birazdan tren istasyonuna girdiğinde her zaman yaptığı gibi yanına gelmek isteyecek ve onu bulamayacaktı. Ağlamaya başladı. Hem ağlıyor hem yürüyordu. Eğer ilerideki vagonda bulamazsa Ferit'i bu sefer istasyonu yürürdü gerisin geri. Herhalde kocasının onu bulmadan gidecek hali yoktu. Duyardı belki bir deli kadının kendini yürüyen trenden dışarı attığını ve onun Evelyn olduğunu anlardı. Yoksa biri intihar mı etti zannederdi. Ah, hatırladım. Hayat güzel yapmayın demişti koridordaki adam. İntihar etmek istediğimi sandı, aptal adam. Peşinden biri geliyordu koşarak. Evelyn de başladı koşmaya. Arkasından bağırıyor ve düdük çalıyorlardı. Köpek havlamalarını duyunca korkup durdu. Üniformalı adamlar yaklaştılar. Biri polisti, diğerleri besbelli istasyon şefleriydi. Almanca bağıra çağıra bir şeyler söylediler. Evelyn ilerideki treni işaret etti. Oraya ulaşmak istediğini anlatmaya çalıştı. Adamlar koluna yapıştılar. Onu geri götürmek için. Aralarında bir mücadele başladı. Evelyn'i sürüklemeye kalktıkları zaman avazı çıktığı kadar bağırdı Evelyn. Hiç durmadan bağırdı. Ferit, Ferit, Ferit. Sesi tren düdüklerinin arasına karıştı gitti. Bırakın kollarımı dedi yanındakilere. Laf anlatamayacağını anlayınca sürüklenmemek için uslu uslu yürümeye başladı. Aralarında yine ayak sesleri. Koşan, çok hızlı koşan biri nefes nefese yaklaşıyor ve Almanca durun diye bağırıyordu. Adamlar durdular ve dönüp baktılar. Evelyn yüzü gözü birbirine girmiş kocasını görünce yığıldı olduğu yere. Ne yapıyorsunuz karıma diye sordu Ferit. Nereye götürüyorsunuz onu? Aslında tımarhaneye gitmesi gerekiyor ama istasyon şefliğine götürüyoruz. Trenden atladı. Ne? Siz kimsiniz? Bu kadın kim? Ne yapıyorsunuz karanlıkta hatların arasında? Yürüyün, ifade vereceksiniz. Ferit Evelyn'in yanına çöktü. Ne yaptın? Atladın mı gerçekten? Henüz hızlanmamıştı tren. Yaralı filan değilsin ya. İyiyim dedi Evelyn. Ferit'in yardımıyla ayağa kalktı. Beni Berlin'de tek başıma mı bırakacaktın Ferit? Evelyn, öndeki vagondan ayrıldığımızı son anda fark ettim. İstasyona koşuyordum seni bulmak için. Ve ben yetişemeden kalkarsa tren ne yaparım diye. Konuşamadı Ferit. Derin bir suçluluk duygusu içinde sarıldı karısına. Sonra Almanların arasında yürüdüler istasyon binasına.